أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah nasip ederse konumuz şeriatlerdeki süreklilik. Tabii şeriat dediğimiz zaman Allah'ın dininin hükümleri anlaşılır. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bugüne kadar Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarında ciddi bir değişme olmamış. Ancak şunu görüyoruz. Nuh Aleyhisselam döneminde bazı değişiklikler olmuş olması gerekiyor ki Cenab-ı Hak Şuara Suresinin 13. ayetinde şöyle diyor. Şer'a lekum mined dini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a hangi görevleri yüklemişse onun için bu, onu sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. O zaman demek ki tam bir süreklilik söz konusu oluyor. Şimdi mesela Nisa suresini okuduğumuz zaman bakıyoruz surenin en başında Allah-u Teala Adem ve Havva'dan bahsediyor. Yani sizi bir tek nefisten yarattı. Yani nefis, yani döllenmiş yumurtadan oluşan varlık, o da Adem ve Havva. Ondan sonra ondan eşini, yani yine aynı nefisten, bir nefisten, yani bir döllenmiş yumurtadan Allah Adem'i yaratıyor. Aynı nefisten eşini yaratıyor. Ondan sonra o ikisinden bütün erkekleri ve kadınları yaratıp yeryüzüne yayıyor. Zaten bu ayeti açıklar mahiyetteki ayette Hucurat Suresi'nin 13. ayeti. Ya eyyühennâsü tegû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhide. Ey insanlar, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Sizi tek bir nefisten yaratmıştır. Ya eyyühennâsü ya inne halaknâkum min zekerin ve unsâ. İki ayeti birbirine karıştırdım. İnna halaknakum min zekerin ve unsa, bir kadınla bir erkekten yaratmıştır ki zaten Nisa suresinin ilk ayetinde de aynı anlam var. Ve ceannakum şuuben ve kabaile, sonra sizi değişik bölümlere, kabilelere, ırklara falan ayırmıştır. Niye? Litearefu, birbirine tanışasınız diye. Şimdi bütün insanlığın anası ve babası aynı. Onun için Allah-u Teala bize ya beni Adem diye hitap ediyor. Ey Adem evladı diye hitap ediyor. Tüm insanlığa aynı şekilde hitap ediyor. Şimdi bu Nisa suresinin başından bakıyoruz ki Allah-u Teala burada yetimlerden bahsediyor. Ondan sonra evlilikle ilgili hükümlerden bahsediyor. Arkasından işte yetimlerin mallarının kendilerine verilmesinden önce denenmeleri, geliştirilmeleri, işte malların idare edecek konuma getirilmelerinden, gelmelerinden bahsediliyor. Arkasından miras hükümlerinden bahsediliyor. Sonra bakıyoruz, gayrimeşru ilişkiden bahsediliyor. Yani aileyi bozan temel şeyden, ona verilen cezadan bahsediliyor. Sonra yapılan hatadan tevbe edip dönülmesinden bahsediliyor. Ondan sonra ve aile içi ilişkilerdeki işte güzelliklerden bahsediliyor. Kime hangi kişiyle evlenmesi haramdır onu anlatıyor. Bütün bunları anlattıktan sonra işte esir kadınlarla evlenilmesinin hükümlerinden bahsediyor. Sonra şunu söylüyor. Bakıyoruz. Diyor ki yuridullahu liyubeyyine lekum وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنِ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Allah istiyor ki size her şeyi açık açık anlatsın. 26. ayette bu. Allah'ın irade ettiği bu. Size her şeyi açıklasın, her şeyi açık seçik ortaya koysun ve sizi sizden öncekilerin yoluna, sünnetine yönelsin. Sünnet Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar çizdiği yoldur. O yolda bazı ufak tefek değişiklikler olur ama O ana yolda her ana değişiklik söz konusu değildir. Zaten az önce Nuh Aleyhisselam'a yüklenen görevlerin tamamının bize de yüklendiği, tabii bu arada bütün nebilere de yüklendiği ifade ediliyor. O ayette de tamamını okuduğu zaman Fatih Hoca'nın göreceğiz zaten. Şimdi Allah bizi öncekilerin yoluna yönlendirmek istiyor. Şimdi öncekiler derken, mesela Enes Hoca'ya sorayım. İlk önce akla gelen bir mesela Müslümanlarda öncekiler derken ilk önce kim akla gelir?
Önce İsa Aleyhisselam zamanındakiler mi gelir?
İsa Aleyhisselam gelir aklına.
Evet.
Tabii. Yani demek ki İsa Aleyhisselam'ın şeriatı bizim duymamız gereken şeriat. Ondan önce Musa Aleyhisselam var değil mi? Ondan önce işte Musa Aleyhisselam'ın dedeleri olan işte Yusuf Aleyhisselam var. Yakup Aleyhisselam var, İbrahim Aleyhisselam var. Geriye doğru gidelim. Şimdi bütün bunlar Allah-u Teala bizi aynı yola yönlendirmek istiyor değil mi? Farklı bir şey yok ya. Aynı yola yönlendirmek. O zaman bu ne demek? Dinde bir bütünlük söz konusu. Değil mi? Yani birden fazla yol yok. Ondan dolayı da yani eğer aynı yola gidiliyorsa gelen her kitabın diğer kitabı tasdik etmesi yani diğer kitaplardaki hükümleri onaylaması olmazsa olmaz şart olur. Başka bir şey olur mu? Ondan dolayı Allah-u Teala şöyle bir şey söylüyor. Yine sık sık okuduğumuz ayetlerden Ali İmran 81'de diyor ki ve idehadallahu mitakan nebiyyin Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman ki Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar tamamı nebidir. Ve nebilerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah da ona Hatemen Nebiyyin diyor. Değil mi? Yani nebilerin artık mührü, son. Artık orada nebiliğe mühür vuruldu, bitti. Şimdi bütün nebilerden söz alınıyor. لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ ve hikmet. Size bir kitap ve hikmet veririm de. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّكٌ لِمَا مَعَكُمْ Sizin yanınızdakini tasdik eden bir Rasul, bir kitap gelirse لَتُؤْمِنُوا نَبِيهِ O kitaba kesinlikle inanacaksınız diyor. O zaman bu mesela şey için de bir görev değil mi? Musa Aleyhisselam için de bir görevdir. Yani o da kendinden önceki kitapları tasdik etmek zorunda. Şey için de bir görev, İsa Aleyhisselam için de bir görev, o da kendinden önceki kitapları tasdik etmek zorunda. Yani mesela bakıyoruz Allah-u Teala bunu da şey yapıyor, Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Mesela burada şey diyor ki, Maide suresinin 46. ayetinde onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı önünde bulunan Tevrat'ı tasdik eden bir nebi olarak gönderdik. Muhammed Aleyhisselam da Tevrat'ı İncil'i sadece değil en son nebi olduğu için bütün kitapları tasdik ediyor. Ne demek? Onaylıyor. Yani o kitaplarda ne varsa ve önünde bulduğu derken o zaman şunu da netleştirelim. Yani bugün işte bir tahrif kavramı da tahrif edilmiş, sık sık konuşuyoruz. Şey yapılıyor. Kitapların her birisi, yani bir tasdik kavramından bahseden var mı Enes Hoca? Yani bizim yetiştiği, ben şahsen yetiştirirken ben tasdik kavramından bahseden birisini hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun?
Ben de hatırlamıyorum.
Mesela Araplarda da o kadar yıllarca toplantılarına katıldık. Hiç böyle bir kavram yok. Mesela sen de bu konuda özel araştırma yaptın. Tasdik konusunda ayrı bir kitap yazdın.
Yok hocam. Tasdikle alakalı hiçbir şey yok. Ben hatta bu konuyla alakalı tefsir eserlerine, fıkıh eserlerine, fıkıh usulü eserlerine ve bizim İslam dini ile alakalı bütün müktesebata baktım. Kur'an'da anlatıldığı şekliyle herhangi bir tasdik kavramı yok.
Yok.
Çünkü olmaması da çok normal, tabii yani kendi içerisinde tutarlı. Çünkü bizim geleneğimizde Muhammed Aleyhisselam'ın Nebi olarak gelmesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi, önceki kitapların tahrif edilmesi sebebiyle olduğu söylenir. Yani tahrif, bir ilahi kitabın tamamen içinin maddi olarak bozulması ya da tamamen ortadan kalkması olarak anlaşılıyor. Ki Kur'an-ı Kerim'deki tahrif kavramına tamamen ters bir şekilde böyle temellendiriliyor. Hatta bütün ilahi kitapların gönderilmesinin sebebi olarak önceki ilahi kitapların tahrif edildiği düşüncesi. Bu böyle olduğu için tasdik ilişkisi diye bir kavramın zaten olmaması kendi içerisine tutarlı. Ama Kur'an-ı Kerim'le %100 çelişkili bir durum.
Evet, yani bak mesela şimdi sen onu söyleyince Bakara 101. ayeti açtım. Bu Allah-u Teala burada Yahudilerden bahsediyor. Biliyorsun Mekke'de de Medine'de de Yahudiler vardı. Mekke dünyanın en önemli ticaret merkezi olduğu için böyle bir yerde Yahudinin olmaması mümkün değil. Diyor ki وَلَمَّا جَاءَهُمْ Bakara 101'de رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَاهُمْ Allah katından bir Resul geliyor. Onlarla beraber olanı tasdik eden. Şimdi Enes Hoca, o anda bu kitap yanlarında olmasa bu ayet böyle bir ifade olur mu? Olamaz. Yani onların beraberinde olanları tasdik eden. Bak burada da mesela Diyanet'te şöyle yazmış, güzel bir meal vermiş. Onlara Allah katından ellerinde bulunan kitabı. Değil mi? Ellerinde var. Yani bu mana doğru. Doğrulayıcı bir peygamber gelince diyor. Şimdi bu Resul'e peygamber diyor. Tabii aslında bu kitaptır. Buradaki neyse. Çünkü arkasından gelen onun kitap olduğunu söylüyor ayetin devamı. Nebede ferikum minellezine utul kitabe kitaballahi vera'e zuhurihim. Kendilerine kitap verilenden bir kısmı Allah'ın kitabını sırttan arkasına attılar. Halbuki bunlar Muhammed Aleyhisselam'ı ve kitabını bekliyorlardı. Yani şimdi burada ne oluyor? Tasdik kavramı ortadan kaldırılınca sanki Muhammed Aleyhisselam'dan önce İslam yokmuş. Böyle bir şey söz konusu değilmiş. Sıfırdan başlanmış. Halbuki böyle bir şey olamaz. Yani Allah-u Teala bir kere şey yapıyor. Bak işte okuduğumuz ayetler, sen işte şimdi okuyacaksın o ayetleri. Yani bütün şeriatlarda bir bütünlükten bahsediyor. Birinde bir şey yasaksa diğerinde de yasak. Ha, bir takım istisnalar oluyor. Mesela Yahudilerin yapmış oldukları bir takım yanlışlardan dolayı kendilerine bazı şeyler haram kılınmış. O kadar. Ama Allah İsa Aleyhisselam'ı gönderdiği zaman İncil'in en temel özelliği olarak Ali İmran suresinde ne diyor Allah? İsa Aleyhisselam'ın ne sözünü söylüyor? وَلْيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ diyor. Size haram kılınanların bir kısmını size helal kılmak için geldim diyor. Niye bir kısmını? Zaten o temel haramlar devam ediyor. Yani bugün Müslümanlara haram olan şeyler içkisi, faizi, İşte Allah'ın adı Allah'tan başkasının adı anılarak kesilenler, domuz, bunların hepsi haram. Ölü hayvan eti haram. Hiç değişen bir şey yok. Ama bazılarını helal kılmak dediği Yahudilerin yapmış oldukları yanlışlardan dolayı Cenab-ı Hakk'ın onlara özel olarak haram kıldığı ki En'am suresinde Allah bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Sadece onları helal kılıyor. Öyle bir şey değil.
Anlattığınız nesihle alakalı bizim geleneğimizde hem tefsirde hem fıkıh usulünde nesih tekamül nazariyesiyle temellendirilir. Yani şöyle denilir. Nesih bir gerçekliktir. İnkar edilemez. Ayrıca bir zorunluluktur. Yok sayılamaz. Yani insanlar sürekli gelişmekte, tekamül yaşanmakta. İhtiyaçlar değişmekte, insanların sosyal yapıları, eğitimleri, kültürleri değişmekte. Bu sebeple Allah o insanların ihtiyaçlarına, durumlarına göre yeni hükümler inşa etmektedir diyerek nesihi de Yani bir nevi sanki Allah'ın yarattığı insan sürekli böyle gelişiyor, gelişiyor, sosyal yönü değişiyor, psikolojik yönü değişiyor, ihtiyaçları değişiyor. Allah da onlara göre bu sebeple derler ki Kur'an işte bundan dolayı diğerlerinden farklıdır. Yani artık insanlığın en güzel haline hitap etmektedir diye. Gerçi bugün tarihselciler onu da kabul etmezler. 1400 yıl öncesindeki insana hitap ediyor. Şimdi Allah bir kitap gönderecek olsaydı zaten böyle olmayacaktı diyerek o iptidai nesil teorisini devam ettirirler. Yani bizdeki nesil sizin biraz önce anlattığınız insanlara ceza sebebiyle verilen geçici hükümlerin daha sonra ortadan kaldırılması dolayısıyla tekrar aslına irca ile alakalı bir şey değil. İnsanlığın gelişmesi sebebiyle yapıldığı söyleniyor. Yani şunu söyleyeceğim. Tahrif kavramı, tasdik kavramı, bunlar nasıl tahrif edildiyse nesih kavramı da tamamen tahrif edilmiştir. Yani.
Nesih demek, nesh yani Arap dilinde şuradaki yazıyı bu tarafa geçmek demek değil mi? Yani bizim Türkçe'de de istinsah kelimesi kullanılır.
Kaydediyorlar.
Yaptığınızı yani. Kayda geçiriyoruz diyor. Ondan sonra nüsha kelimesi kullanılır aynı kökte. İşte şu kitabın bir nüshası denir. Şimdi bütün kitaplar Allah'a ait olduğu için Allah önceki kitapların hemen hemen tamamının aynısını şey yapmış ama bazı ufak tefek değişiklikler ortaya koymuş. Mesela Yahudileri imtihan için kıbleyi geçici bir süre Kabe'den, ilk günden beri Kabe ama geçici bir süre Kabe'den Kudüs'e çevirmiş. Yani kıble Kabe'den Kudüs'e çevrilince namazı ha bu tarafa kılmışsın ha o tarafa ne fark eder? Beş vakit namaz onlarda da var.
Ama imtihan var burada.
Bu yani. İmtihan var. Feyne ma tuvellu fethemme beçhul. Nereye dönerseniz dön. Allah-u Teala o tarafta Allah'ın belli bir mekanı yok ki. Ha, böyle geçici, basit şeylerle ne oluyor? Ama Yahudi de Hristiyan da Müslümanların kıblesine uymak istemediler. Yani büyük bir bölüm.
Evet.
Şimdi bunlar bir imtihan olarak. Evet. Zaten ayet-i kerimelerde açıklıyor. Yalnız şu şey gerçekten yani hangi tarafa bakıyorsanız çok üzücü maalesef. Şimdi sen şimdi bu nesih konusunda az önce konuştun. Sana da Enes Hoca'ya da bir soru sormak istiyorum. Ben şahsen rastlamadığım için soruyorum. Şimdi Bakara 106. ayette Allah-u Teala مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلَهَا diyor. Yani bir ayeti nesheder ya da unutturursak unutulmuş olabilir. Yani çünkü birçok kimseler bugün Kur'an-ı Kerim'den de unutturulan o kadar çok ayet var ki biz bunları sürekli ortaya çıkarıyoruz biliyorsunuz. İşte bu da şu anda okuduğum ayet unutturulanlardan yani. Ne'eti bi hayrim minha ev misliha. Ya daha hayırlısını ya da mislini getiririz. Misli ne demek olur? Yani şimdi şöyle düşünelim. Diyelim benim bir kitap yazmışım. O kitabın yeni baskısı yapılacak. Bu yeni baskısını gözden geçirirken o kitabın çok büyük bir bölümünü aynen aktarırım değil mi?
Ana omurga değişmez.
Ana omurgada hiçbir değişiklik olmaz. Bazı küçük ufak tefek değişiklikler yaparım. O da bana göre daha iyi olduğu için. İşte bu Allah-u Teala insanların bildiği şeylerle onlara hitap ettiği için herkesin bildiği bir konudur. Allah da kendi kitaplarını yeni gelen Nebi'ye getirdiği zaman çok büyük bir bölümü aynısı. Misliyle nesih istinsah yazmak yani orada olanı buraya da geçirmiş oluyor. Buna misliyle nesih denir. Ya da daha hayırlısıyla daha hayırlısı ne olmuş oluyor? İşte şeyin İsa Aleyhisselam'ın hani size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak bunlar için bir rahatlamadır.
Tabii.
Ramazan geceleri karı koca ilişkisi Yahudilerde ve daha önce yasakken Allah Müslümanlara özel olarak Bakara 187'de serbest bıraktığını söylüyor. Bu da bir rahatlamadır.
Olayı var yine.
Tabii, o da bir nesih hayırlısıyla. Dolayısıyla bak temelde bir değişiklik yok. Oruç gene oruç. Ama bir rahatlama, bir kolaylama var. Peki benim şimdi ikinize de soracağım soru şu. Yani ben herhangi bir usul kitabında, ister tefsir usulü olsun, ister fıkıh usulü olsun, misliyle nesi ya da hayırlısıyla nesi kavramı diye bir şey görmedim. Siz gördünüz mü? Sen gördün mü ben nasıl? Bak Kur'an'ın açık ifadesi. Peki Kur'an'da nesihle ilgili başka bir ayet var mı bundan başka? Yani böyle nesih tabi yok. E peki siz bu ayeti nasıl gizlersiniz ya? Ve de İslam alemi geçiniyorsunuz. Peki sen gördün mü? Böyle bir şey yok. İşte gizleniyor. Niye? Ne olmuş oluyor? O bütünlük engellenmiş oluyor. Çünkü bugün Yahudiler de Hristiyanlar da gelecek yeni Nebi'yi bekliyorlar. Çünkü onların iman esaslarından bir tanesi de yeni Nebi'ye inanmadır ki o şey gereğidir zaten. Ali İmran 81. ayetin gereği daha başka ayetlerde var. Ondan dolayı Allah-u Teala şeyde işte az önce okuduğum ayette فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فِرِيقٌ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Bak o da çok önemli bak. Yani ne zaman ki bir Resul geldi kendiyle, kendi ellerinde olanı tasdik eden, kardeşim ben bu Tevrat'ta olana inanıyorum dedi. İnanmak zorunda zaten. Ondan sonra buna ne dediler? Ne yaptılar bunlar? Tanıdılar, bildiler, tamam herhangi bir şüpheleri yok. Ama Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Ondan sonra kendihum la ya'lem, sanki hiç bilmiyormuş gibi davrandılar. Yani bugün yani İslam alimi dediklerimizde aynı şekilde değil mi? Sanki hiç Kur'an-ı Kerim yokmuş gibi davranmıyorlar mı? Hemen yani sayılamayacak kadar konularda bunu yapıyorlar.
Bu sizin söylediğiniz şey Kur'an-ı Kerim'de o kadar yoğunlukta ki hocam. Yani bu Kur'an-ı Kerim kendi meşruiyetini tamamen öncekilerle irtibata bağlıyor. Şimdi bununla alakalı bir şey var. Bu Alak suresi işte ilk inen ayetler olarak biliyoruz. Ve bu anlatılırken bizim hadis kaynaklarında Muhammed Aleyhisselam böyle bir tecrübe yaşadığında bunu kafasında oturtamıyor. Yani bir şey yapıyor. Zaten devamında sonraki inen ayetlerde de bir kafa karışıklığı içerisinde olduğu hem Müzzemmil'de hem Müddessir'de var. Yani bir şey yapamıyor. İşte anlatılanlara göre Hatice yok tabii zaten melkünte tercü yani böyle bir şeyin yok, beklentin yok, yani beklenti içinde değilsin. Evet. Melkünte tercü eyyulka ilayker kitabı. Şimdi Hatice annemize gidiyor. Hatice annemiz de onu rivayetlere göre Varaka bin Nevfel diye birisine götürüyor. Önce onu teskin ediyor. Diyor ki yani yaşadığın bu tecrübeyi kötüye yorma. Hayra yor. Çünkü sen iyi bir insansın. Yani kötü şeyler düşünme. Ama bu konularda bilen birisi var. Ona gidelim ve tecrübeyi ona anlat. Başından geçeni. Şimdi rivayetlere göre Muhammed Aleyhisselam bu yaşadığı tecrübeyi Varaka bin Nevfel'e anlatınca ki Varaka bin Nevfel'le alakalı da bizim kaynaklarda Hristiyan olduğu, İbranice'yi bildiği, İncil'i ve Tevrat'ı orijinal metninden okuyan bir alim olduğuna dair rivayetler vardır. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bu tecrübesini ona anlatınca işte ben böyle bir hadise yaşadım ve ikra bismi rabbikellezi halak denildiğinde Varaka bin Nevfel anında yani belki saniyeler içerisinde diyor ki sen Allah'ın nebisisin. Peki şimdi Varaka bin Nevfel'e bunu söyleten şey ne? Yani ikra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak. Yani bunu duyuyor gidiyor. E sen böyle bir şeyden nebi olduğu anlaşılır mı insanın? Şimdi hocam şimdi bununla alakalı şeyde kitab-ı mukaddes'te şöyle bir ifade var. Avutun halkını diyor Tanrınız, avutun. Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin. Angarya'nın bittiğini, suçlarının cezasını ödediklerini, günahlarının cezasını Rabbin elinden iki katıyla aldıklarını ilan edin. Şöyle haykırıyor bir ses. Çölde Rabbin yolunu hazırlayın. Bozkır'da Tanrımız için düz bir yol açın. hazırlayın. Bozkır'da Tanrımız için bir düz yol açın. Ya da çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Her vadide her vadi yükseltilecek. Her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek. Sarp yerler ovaya dönüştürülecek. O zaman Rabbin yüceliği görünecek. Bütün insanlar hep birlikte onu görecek. Bunu söyleyen Rab'dir. Ses duyur diyor. Neyi duyurayım diye soruyorum. İnsan soyu ota benzer. Bütün vefası kır çiçeği gibidir. Hocam duyur dediği şey orijinal metinde ikra diye geçiyor. Şu an elimizdeki metinde. Yani son nebinin ilk kez vahiy aldığında ikra bismi rabbikellezi halak ifadeleriyle bu vahiyi alacağını önceki adamlar biliyorlar. Yani adam ikra bismi rabbikellezi halak ifadesini duyduğunda diyor ki zaten buydu, aranılan şey bu. Şimdi şeyde şu an elimizdeki İbranice metinde bu ifadelerde ikra ifadesi geçiyor. Ben bunu bu işlerle uğraşan hocam ikra geçiyor. Yani,
hemen
ikra
hemen
geçiyor. Şey yani o ilk geldiğinde böyle seslenecek diyor. Ben bunu bu işlerle uğraşan birisine bunu göstermiştim, hatırlatmıştım. Ya bak dedim Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy ikra ile geliyor. Bu çok ilginç değil mi? Kaldı ki Kitab-ı Mukaddes'te de o son nebinin geleceğine dair ifadeler geçerken o işte ikra diye başlayacak. Yani metinde öyle bir sinirlendi ki hocam. Öyle bir sinirlendi. Ha dedi böyle saçma sapan ilişkileri, irtibatları nereden kuruyorsunuz dedi.
Çünkü hiçbir şey bilmiyor ki yani. Tasdik diye bir bilgisi yok. Nesi yani, bilmiyor.
Şimdi Varaka bin Nefel Muhammed Aleyhisselam'ın ilk tecrübesini duyduğunda sen Allah'ın nebisisin diyor. Gelen Cibril'dir diyor. Ayrıca bir öngörüde bulunuyor. Diyor ki seni buradan çıkartacaklar diyor. Bütün bunları ancak kitabi birikimi olan insan bilir. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam geldiğinde zaten önceki ilahi kitaplarla tebliğ ettiği her şey bir örtüşme içerisindeydi, uyum içerisindeydi.
Yani şimdi gerçekten bugün İslam eğitimi işte üniversitelerde, medreselerde, imam hatip okullarında hep böyle yanlış bir eğitim veriliyor. Ve bugün de Allah'a şükür insanlar sorgulamaya başladılar sosyal medyadan dolayı. İnşallah ben çok umut ediyorum. Tekrar bu gerçek dine dönülür. Çünkü başka şekilde insanların sorulara cevap vermesi mümkün değil. Dolayısıyla şimdi burada baktığımız zaman yani Kur'an-ı Kerim'in önceki bütün kitapları tasdik ettiği olmazsa olmaz olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da hem Muhammed Aleyhisselam'a hem de diğer nebilere emredilen tek şey kendilerine vahyedilen kitaba uymak. Başka bir şey yok değil mi? Sadece o.
Bununla alakalı bir ayet okuyabiliriz hocam. Tabii, çok Ahkaf iyi suresinin 9. ayeti. Ahkaf suresi. Kul mâ küntü bid'an minar rusuli. De ki ben rasullerin ilki değilim. İlk gönderilen rasul ben değilim. Yani kendisine ilahi vahiy indirilen, risaletle ilgili vahiy indiren ilk kişi ben değilim. Bunu söyle. Ve mâ edri mâ yuf'alu bi velâ biküm. Bana ve size ne yapılacağını bunu da bilmiyorum. Yani benden böyle bir beklenti içerisine de girmeyin. Nebi isem. İn ettebi'u illâ mâ yuhâ iley. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ve mâ ene illâ nezirun mübin. Ben apaçık bir uyarıcıyım.
O kadar. Yani ben apaçık uyarıyorum, başka bir şey yapmıyorum. Peki mesela Enes Hoca anlatsın onda. Yahudi ve Hristiyanlar için neyi, nasıl bir uyarı yapmış olacak Muhammed Aleyhisselam?
Yahudi ve Hristiyanlar için Kur'an'da o duayla semine Rabbik bile hikmeti var.
Evet. Yani işte mesela şeyde ya beni İsrail'e zkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum diyor Allah. ey İsrailoğulları, yani Resulullah bunu okuyacak mecburen onları. Size verdiğim nimetleri hatırlayın, aklınıza getirin. Ve evfu bi ahdi, bana benim yüklediğim görevi yerine getirin ki, yüklediği görev ne Allah-u Teala'nın onlara? Tabi. Ali İmran 81. Hatta bugün de Yahudi de Hristiyanlar da imanın şartıdır gelecek Nebi'ye inanmak.
Evet.
Ama bizde yok. Bizde artık çünkü son Nebi gelmiştir. Peki ondan sonra diyor ki وَلَا تَكُونَ اَوَّلَ كَافِرِينَ بِهِ. Onu ilk inkar eden de siz olmayın ya.
Evet.
وَيَّيَا فَرْحَبُونَ, sadece bana şey yapın. Peki ne olduğunda وَاَمِنُوا مُسَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, değil mi? Yanınızdakini tasdik eden bu kitaba inanın diyor. Peki tasdik kelimesi olmazsa olmaz şart değil mi?
Evet, evet.
Tasdik yoksa bir Yahudinin, bir Hristiyanın, bir Mecusinin, bir efendim Sabiinin Kur'an'a inanma diye bir görevi olur mu?
Ya onun da hakikaten kendi kitabında olması gerekiyor.
Evet. Tabii. Yani çünkü tasdik edecek ki, tasdikle gelecek ki inansın. Evet. Siz şimdi İslam alemi olarak asırlardır tasdiki ortadan kaldırmışsınız. Nesih de Allah'ın kitabıysa, mesela Kur'an-ı Kerim'de önceki kitapları nesh etmeyen bir tek ayet var mı?
Yok.
Yoktur. Tek bir ayet yoktur. Bütün ayetler önceki kitapları nesh etmiştir. Ne demek nesh etmiş? Yani onun yerine geçen yeni bir yazı, Allah'ın yazdığı şeydir. Yazdırdığı şeydir Allah-u Teala'nın.
Yalnız hocam belki burada şuna dikkat çekmek lazım. Bu son söylediğiniz şeyi 610 yılında Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahiy geldiğinde artık önceye dair ne varsa hepsini yürürlükten kaldırma anlamında bir nesih değil bu yani.
Asla.
Böyle anlıyorlar. Böyle anlayınca bu defa aradaki o boşluk ya tedricilik adı altında, ya işte tamam boş bir dönem var, yavaş yavaş hükümler gelecek, uygulamada tedricen zamanı yayılarak yani
adım adım. Ya acele etme ya, yavaş yavaş dur bakalım.
Veyahut çok daha tehlikelisi hocam, tedricilikle izah edilmeyen konularda da Kur'an gibi ama Kur'an dışında bir vahiyle, gayrimetlu vahiyle bu boşlukların doldurulduğu, dolayısıyla Kur'an nasıl inşa ediyorsa hükümleri, Kur'an'da olmayan hükümlerin de çünkü öncesi kabul edilmiyor, öncesi yok. Yani şimdi o kadar tezat şeyler çıkıyor ki namaz kılın diyor. Tamam, kılalım. Peki abdest alın ne zaman? Abdest alın Medine'de iniyor Nisa suresinde, Maide suresinde. Şimdi peki bu adamlar Mekke'de namaz kıldılar mı? Kıldılar. Abdest aldılar mı? Ayetler Medine'de Bakara ve Nisa, bu defa diyorlar ki ya işte bunlar gayrimetli vahiyle, bu boşluklar bunlarla dolduruldu. Bu defa çok daha tehlikeli bir şeye yol açıyor. Yani öncesi olmayan bir din anlayışı ve 610 yılında ilk vahiyin inmesiyle öncesine ait ne varsa her şeyin artık reddedilmesi, yürürlükten kaldırılması ya tedricilikle izah edilmeye ya da işte gayrimetlu vahiyle bu boşlukların doldurulması şeklinde.
Tedricilik dedi, adım adım yavaş yavaş. Evet, işte, acele etmeyin. Evet, her şeyin bir zamanı var. Evet.
Ama hocam bu böyle de şimdi siz diyorsunuz adamların elinde kitap var. Kur'an-ı Kerim bu kitapları tasdik ediyor. Şimdi şöyle bir şey hayal edelim. 610 yılında Muhammed Aleyhisselam'a vahiy geldi. Gerçekten samimi bir adam, Tevrat'ın ve İncil'in gereğini yapan bir adam da Muhammed Aleyhisselam'a tabi oldu. Şimdi Muhammed Aleyhisselam buna ne diyecek? Bak, bundan sonra Tevrat, İncil, şu bu duymak istemiyorum. Bitti. O adam
geleneğe göre
hocam.
Tabii.
Peki bu adam şöyle diyecek ya, ey Allah'ın Resulü, sen gelmeden önce ben faiz yemezdim, zina etmezdim,
içki içmezdim,
beş vakit namazımı kılıyordum. Şimdi sana aynı. Şimdi sana inen ayet kaç tane? Topu topu 25-30 tane ayet söylüyorsun. Peki bunlarla alakalı hükümler var mı? Yok. Peki ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Peki ben bu arada ne yapayım? Kafana göre takıl.
Git içkini iç. Ha,
böyle bir nebiye insanlar tabi olurlar mı?
Olamazlar çünkü tasdik şartı var.
İşte bütün bunlar aslında işte hani hakikaten çok organize işler. Yani bu tasdik ilişkisinin, ben kötü niyetli bir ehli kitap olsam ve Müslümanlığın önüne bir set koyma görevi verirse ben tasdik ilişkisini önce bozmakla başlarım.
Ya zaten kötü niyetli ehli kitabın olduğunu biz Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şekilde görmüyor muyuz? Az önce okuduğum ayette de öyle, Allah-u Teala Bakara 101. ayette de söyledi yani. Yanlarındakini tasdik eden kitap gelince tanıdılar, biliyorlar, arkalarına atıyorlar. Hiç bilmemiş gibi davranıyorlar. Belki bilmemiş gibi davranmakla da kalmıyorlar. Mesela Allah-u Teala şeyde Ali İmran suresinin 90 olabilir. O ayette ne diyor? Kul ya ehlel kitap. Lime tasuddun an sebilillah. Men amene tebuğuneha iveç. Yani müminleri diyor. 90 mı?
99.
99. ayet. Ey ehli kitap. Ehli kitap dediği kendi kitabını bilen Yahudi ve Hristiyanlar. Bilmeyen ehli kitap ehli değil yani. Bilmiyor ki ehli kitap, o kitabın ehli olsun. Sizinle beraber yok. Lime tasuddun an sebilillah men amene. Niye inanmış olan, yani bu Kur'an'a inanan bir kişiyi Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorsunuz? Ve tebuğun ayıveçe. Ve entüm şühada. Yani siz çok iyi biliyorsunuz ki bunlar doğru ama tutuyorsunuz. Bunları Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorsunuz. Bir iveç yapıyorsunuz. İveç ne demek? İşte az önce nesih konusu tam bir iveç değil mi? Yani bir evet nesih var, amenna tabii, ama kendisi, kardeşim sen tarif ediyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an'da olanı söylemiyorsun ki. Mesela kıble konusunda da tam bir iveç yok mu Enes Hoca? Mesela şimdi Resulullah Mekke'deyken Kabe'ye dönerek mi namaz kıldı, Kudüs'e dönerek mi? Diyorlar ama Kabe'ye dönerek kılamaz. Niye kılamaz? Mesela Mekke'de indiğinde hiç kimsenin şüphesi olmayan En'am suresi var değil mi?
Evet.
En'am suresinde Allah-u Teala şeyde bu surenin 84. ayetinden 89. ayetine kadar yani 18 tane nebi sayıyor. Onların babaları, evlatları, kardeşleri diyerek tüm nebilere işaret ediyor. Ondan sonra da şöyle söylüyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ulaikellezine hedallah. Onların hepsi kendi Allah'ın kendilerine hidayet, yani rehber, ellerine birer rehber verdiği nebidir. Yani şimdi gelenekte diyorlar 4 tane kitap indi. Allah Allah. Yani geçen de işte Ürdün'den ve Irak'tan alimler geldi. Kaç tane kitap var dedim? 4. Hangileri söyleyin bakayım? Bir de işte İbrahim Aleyhisselam'a inmiş olan Suhuf falan filan, Adem'e. Ya kardeşim şu ayetler şöyle, siz Arap değil misiniz deyince adamlar şok oldular. Yani ayetler, Ali İmran 81. ayet, daha nice ayetler var, çok sayıda ayet var. İşte Allah-u Teala da burada diyor ki, yani Ali İmran 81'in bir değişik ifadesi. Bütün nebilerden bahsediyor, Allah onların her birisine bir rehber vermiştir diyor. Niye rehber, hedallah, niye rehber anlamı veriyoruz? Çünkü Allah-u Teala Bakara suresinin başında da daha birçok ayette kendi kitabına hüda manasını veriyor değil mi?
Evet.
Tabii. Peki Allah-u Teala zaten burada da öyle diyor. Febi hudâhu muktedi. Ya Muhammed onların rehberlerine uy. Peki Muhammed Aleyhisselam'a onların rehberlerine uy emrini vermişse senin az önce söylediğin olabilir mi?
Mümkün mü? Hocam şey var. Ve me canel kıbletelleti künt aleyha var.
Sen şu anda işte Bakara suresi
evet,
140
142, 143.
143. Yani sen şu anda bulunduğun kıbleyi sana uyanla, yani bu kitabı uyanla uymayanla ayırt etmek için şey yaptık.
Yani, Kabe'nin dışında bir yer.
Tabii yani. Mekke'de, Muhammed Aleyhisselam Mekke'de tabii ki Kudüs'e dönmek mecburiyetindeydi. Çünkü Mekke'ye gelen Yahudiler Kudüs'e dönerek namazlarını kılıyorlardı. Çünkü Yahudilerin de 5 vakit namazlarını kılması lazım. Bakara suresinin az önce okuduğum işte ayetlerinden birisinde Allah-u Teala şeye demiyor mu? Yahudilere ve akimus salate ve atuz zekat. Namazı tam düzgün ve sürekli kılın ve zekatı da verin.
Bu ayet sebebiyle bakıyorlar, diyorlar ki ve mâ câne'l kıbletelleti künte aleyha illâ linâleme, ya Medine'de demek ki Mescid-i Haram'ın dışında bir yere yönelmiş Muhammed Aleyhisselam. İyi ama bu nasıl olur? Bununla alakalı ayet yok. İki ihtimalden hocam, iki ihtimalden yani, bahsediyorlar.
Babalarının çiftliği
aynen
yani.
Öyle.
Ve bunlar da İslam alimi olarak geçiniyor. Diyorlar yani ki, Yahudi ulemasında ne farklar var?
Ya gayrimetlu vahiyle bu geldi ki gayrimetlu vahiyin örneklerinden bir tanesi bu. Yahut ikinci bir ihtimalden bahsediyorlar ki o çok çok üzücü. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde ülfet peydah olsun diye böyle bir karar aldı diyorlar.
Yani kendi işte işi yapıyor. Yani Allah, hiç Allah'ın Resulü, Allah'ın kitabından başkasına uyarsa Allah onu kabul eder mi? Ne kadar büyük bir iftira. Ama bize de böyle öğrettiler. Biz bugün de talebelere hala aynı saçmalıkları öğretiyorlar. E sen hocasın, öyle değil mi? Farkı var mı? E şimdi bak burada ne diyor Allah? Bu Mekke'de inen ayette. Mesela Enes Hoca bu şeyde Ulaikellezine hedallah dedi. Adem Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebiler, Allah onlara kitap verdim diyor, değil mi? Yani bir rehber verdi. Allah'ın rehber verdiği kişilerdir. Febihudâhum, onların rehberine iktedih uy dediği zaman Muhammed Aleyhisselam'ın Kudüs'e yönelme dışında bir seçeneği olabilir mi? Mümkün değil. Ama şimdi ne diyorlar? İşte Mekke'de de Kudüs'e yönelmiş ama şey yapmış, Kabe'nin arka tarafında namaz kılmış, bu altın oğlunun arka tarafında hem Kabe'ye yönelmiş hem Kudüs'e. Peki yani beş vakit namaz kılmak için hep oraya mı geldi? Bütün Müslümanlar oraya mı gelecek? Tövbe ya Rabbi. Yani saçmalığın zirvesi. E ne olmuş oluyor? Öyle bir yapı ortaya çıkıyor ki yani dinde bir bütünlük söz konusu değil. Bak mesela şey hani bir alim vardı. Vedalarda Muhammed diye bir kitap yazmıştı. Adı da Muhammed ama şimdi ismi tam aklıma gelmedi. Kitabı da burada var ama şeyli, Hindistanlıydı. Yani bakın vedalı, ya kardeşim onlara da tasdikle gideceksiniz. Tasdikle gideceksiniz ki inanmak zorunda olsunlar. İnanma mecburiyetinde olsunlar. Yani bir bütünlük var. Allah-u Teala sürekli burada okuduğumuz bir ayet var. Hani şeyin Rum suresinin 30. ayeti. Allah fıtrat olarak tanımlıyor dinini. Fıtrat kanunları nerede geçerli? Dünyanın neresine geçerli Enes Hoca? Dünyanın her yerinde geçerli. Allah'ın dini de aynı. Aynı olmak zorunda. Allah'ın dini, Allah dinini fıtrat diye tanımlıyorsa yani efendim şu farklı, bu farklı, bu farklı olmaz ki. Mümkün değil. Ne olur? Birisi eti şu şekilde pişirir, birisi bu şekilde ama hepsi de et yer. Birisi efendim şu meyveyi daha çok sever, öbürü öbürünü sevebilir. Şey değil yani. Dolayısıyla bak şimdi mesela bak sen bu konularda çalıştın. Yani önce ben Enes Hoca'ya söyleyeyim. Enes Hoca medresede uzun süre okumuş, Mekke'de kalmış, Medine'de uzun süre kalmış değil mi? Evet. Orada kalmış ve dolayısıyla Mekke'yi, Medine'yi bizden daha iyi bilen ve medresede kaç yıl sürdü medrese hayatı?
25 sene.
25 sene medrese hayatı. Peki o süre içerisinde nasıl olacak? O kadar tefsir okuyorsun, hafızan çok kuvvetli Allah'a şükür. Şimdi bu ayete ya da şu ayetleri hiç doğru şekilde anlamlandıran bir şey gördün mü? Bir tefsir, bir yani ya bu kadar açık ve net. Ya bu ne ya? Allah'ın kitabı bu kadar terk edilir mi? Peki sen bu konuda özel araştırma yaptın. Sen gördün mü hocam? Sen de görmedin. Ne oluyor o zaman? Bütünlük kayboluyor bak. Allah'ın dini evrensel olmuyor. Yerel oluyor. O zaman insanların karşısına çıktığınız zaman kaybediyorsun. Ama bu evrenselle gittiğiniz zaman ben burada sık sık söylüyorum. Mesela Enes Hoca'yla da beraber gittik şeye. Rusya'ya gittik. Mesela ben şu hatırayı şeyde Kazan'da bir üniversitede üniversitenin hocaları epeyce Rus şey, Bilimler Akademisi'nden de gelenler vardı, hatırlarsın. Orada mesela bir şey yapmıştık, bir konferans vermiştik. Hiç itiraz hatırlıyor musun Enes Hoca? En küçük, mesela o sadece orada değil. Orada şeydeki İslam Üniversitesi'nde, şeyde, Moskova Üniversitesi'nde, daha birçok üniversitede, birçok yerde o kadar konuştuk, hepimiz konuştuk. En küçük itiraz hatırlıyor musun? Niye? Neden? Çünkü Kur'an'ı konuşuyoruz. Ya adam burada kendisini buluyor. E şimdi Avrupa'da da öyle oldu. E Amerika'da da öyle oldu. Yani şimdi ya kardeşim bu ne oluyor? En büyük günah işlemiş olmuyor muyuz? Yani Allah'ın son kitabını başka bir şey yaparak, Allah'ın kendi kafamıza göre şey yaparak en büyük günah işleyen olmuyor muyuz?
Evet. Hocam belki bu bir iki cümleyle şeyi de değinmek gerekir. Yani bu tebliğde en büyük sorunlardan bir tanesi de şöyle bir algı var işte. Allah-u Teala faizi zamana yayarak yasakladı. İçki içmeyi zamana yayarak yasakladı. Hatta bazı hükümleri Kur'an-ı Kerim'de tamamlamadı. Siz bunları daha sonra şey yapın, düzeltin. İşte maalesef bunu bile söylüyorlar. İşte mirasta kadın ve erkek arasında şimdilik ikili birli olsun da daha sonra buna eşitlersiniz. Veyahut işte hırsızın elini şu an kesin ama ileride daha medeni bir toplum olursanız bunu farklı bir şekle sokabilirsiniz. Önemli olan bu şeyin önlenmesi, engellenmesi gibi. Ve bunu düstur alan insanlar da bugün işte faizle alakalı olarak veya işte şirkle alakalı olarak şunla bununla alakalı olarak insanları tebliğ ederken kendi kafalarına göre bir sıralama yapıyorlar.
Liste. Yani.
Evet, evet.
Efendim yok işte.
Şimdi eğer tebliğde böyle bir liste, böyle bir sıralama yaparsanız bu insanların sizin dininize inanmama hakları doğar. Çünkü böyle
görevleri
bir dine kendi kitapları sebebiyle bu adamlar tabi olmak zorunda değil. Böyle bir şey yok. Yani sen ya
tabi olmamak zorunda. Evet. Tasdik edecek ki inansın.
Yani böyle bir tebliğ faaliyeti olmaz. Tedricilik kafasıyla böyle bir tebliğ faaliyeti olmaz.
Evet. Asla.
Bunu da belki şey yapmak lazım. Yani çünkü bu çok yaygınlaştı. İşte Kur'an'ı Mekki surelere göre okuyalım. Yok işte efendim şu hükümleri sonraya bırakalım. Şöyle yapalım. Zannediyorlar ki 610 yılından itibaren hakikaten böyle bir ara dönemler yaşandı. Allah da insanları yavaş yavaş alıştırdı. Zor gelecek şeyleri söylemedi, söyleyemedi böyle bir şey. Dolayısıyla biz de böyle yapalım insanları. Tebliğde işte İslam'ın güler yüzü şu bu. Yani bu dini Allah'ın dini olmaktan çıkartıp kendi kafalarına göre bir proje sunuyorlar.
Allah-u Teala'nın bu insanları Müslüman sayması imkan ve ihtimal dışı. Bunlar asla Müslüman olamazlar. Bunlar sadece cahilliklerinden dolayı yırtabilir.
Ama işte kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar yani.
Kendi kafalarına, evet, ayaklarına değil, evet, beyinlerine sıkıyorlar kurşunu. Evet. Ya bu ne biçim bir din anlayışı?
Yani Muhammed Aleyhisselam böyle bir şey yapsaydı kendisine Yahudi ve Hristiyanlar rağbet gösterirler miydi? Böyle bir şey olur muydu yani?
Ya şimdi bilmiyorum. Yani mesela bak az önce şey yaptın. Geçen hafta da okumuştuk ama tekrarında fayda var. Nisa suresinin 161. ayetinde Yahudilerden bahsediyor. Ve akdihumur riba ve gadnuhu an. Faiz almaların sebebiyle Allah-u Teala onları lanetlemiş. Çünkü halbuki yasaklanmıştı. E peki Allah Mekke'de inen ayette Muhammed Aleyhisselam'a onların kitaplarına uy emri vermişse Resulullah Mekke'de faiz alabilir mi? Asla. Mümkün değil yani. Zaten şeyde efendim şeyde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala fakat fassara lekum مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ diyor şeyde En'am 119. ayette. Allah size neyi haram kılmışsa ayrıntılı olarak açıklamıştır diyor. Faizle ilgili en küçük ayrıntı eksiği yok Kur'an-ı Kerim'de. Yani inanılmaz bir mükemmellik var. Gerçekten. Yani tabi Allah'ın kitabı olduğu zaman öyle yani. Yani ekonomi açısından yani hangi ülke ekonomisi düzeltmek istiyorsa Kur'an-ı Kerim'le biz ona hizmet etmeye hazırız. Şimdi Peki bu böyleyken tutuyorlar Ömer radıyallahu anh'a iftira ederek, ki o asla böyle bir şey yapamaz. Yok efendim, Muhammed aleyhisselam vefat etti, faizi ve kelaleyi bize açıklamadı. Ya nasıl? Ya o mu açıklıyor, Allah mı açıklıyor? Allahü Teala En'am suresinin, ki Mekke'de inen bir sure, 119. ayetinde açıkça وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ, kesinlikle değil mi? Kesinlik ifade mi? Allah sizin için fassala ne demek? Ayrıntısıyla açıklamak demek değil mi? Böyle basit değil. Tüm ayrıntısıyla. مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, Allah size neyi haram kırmışsa tüm ayrıntısıyla açıklamıştır diyor. E şimdi siz tutuyor, bugün fıkıh kitaplarında bu var. E şeymiş neymiş işte, Resulullah faizi bize açıklamadan gitti ya. Bunu Ömer diyebilir mi? Ama böyle şahsiyetli insanların kişilikleri bu şekilde öldürülüyor.
Çok daha kötüsü var hocam. İçkiyle alakalı insanlar namaz kılıyorlardı. Namaz kılmaya sarhoş gelen sahabiler vardı. Hatta bazıları namazda ayetleri kafaları yerinde olmadığı için yanlış okuyorlardı. Ömer radıyallahu anh bundan çok rahatsız oldu ve en sonunda Allah'ım artık bu işi bitir dedi. Ve bir nevi içkiyle alakalı sürecin tamamlanması Ömer'in bu isteğiyle oldu. Bizim kitaplarımızda bunlar yazılıyor.
Ama içkinin haramlığı Tevrat'ta çok açık ve net vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Levililerde olması lazım. Yani Tevrat'ta çok açık ve nettir. İncil de zaten Tevrat'ın bu hükümlerini asla nesletmediği için onlar da haramdır. Ama bugün gidin Hristiyanlar da şeyde kilisede içki sunuyorlar şeylerine. Ayıp, sanki Müslümanlar onlardan daha mı aşağı? Yani tutmuşlar hamr. Mesela Resulullah hamrı şöyle tarif etmiş. El hamru kullu ma yuhamirul akle. Aklı örten her şey hamrıdır. Bu Resulullah'ın sözü mü yoksa Arap dilinin gereği mi? Arap dilinin gereği. Ama mezhepler tutmuşlar, aklı örten dendiği zaman illa içkiyle sınırlayabilir miyiz bunu? Ne olur?
Her şey olur.
Yani uyuşturucu olan, yani insanı sarhoş eden ne varsa hepsi hamr olur değil mi? Ama bu mezhepler ne yapmışlar? Efendim, taze üzüm suyunun fermantasyonuyla elde edilen içkidir hamr, öbürleri değil. Ya Allah aşkına bunu nereden çıkarıyorsunuz ya? Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Onun için mesela Osmanlı saraylarında daha bile içki içilir. Ya ben işte şeyde 1970'li yılların sonlarında bu içkiyle alakalı, çünkü İstanbul Müftülüğü'nde fetva işlerinden sorumlu olduğum için sorular soruyor. Ben de bu konuda bir çalışma yaptım. Kitap, fıkıh kitaplarına baktım. Enes Hoca, şok oldum. Bakıyorsun ki Hanefi mezhebinde taze üzüm suyunun suyundan elde edilmeyen içkiler, mesela kuru üzümden elde edilen rakı sarhoş oluncaya kadar içilebilir diyor. Hatta gece ibadetlerinde şey yapmak için, vücuda kuvvet versin diye içilebilir diyor. Peki sarhoşluk ne? Kadın erkeği yerle göğür ayrı demi? Ya öyle bir şok oldum ki o zaman. Şey yaptım, aradım şimdi İstanbul Müftülüğü'nde önemli bir konu, bu pozisyonda olduğumuz için insanlarla temasımız çok kolay olur. Bir telefon açıyorsun, her şey önünüze açılıyor. Şey yaptım, böyle kimya ile meşgul olan insanlarla görüştüm. Ya bir fark var mı bunlar? Yok. Aynı. Allah. Ya ben ne yapayım? Onunla görüşüyorum, bununla görüşüyorum. Bir türlü tatmin olamıyorum. Sonra şey yaptım. O zaman Tekel Genel Müdürlüğü şeydeydi. Unkapanı'ndaydı. Tekel Genel Müdürlüğü'ne telefon açtım. Dedim ya sizin bu konuda uzmanlarınız vardır herhalde dedim. Ben onlarla bir görüşeyim. Çünkü ya fıkıh kitaplarına bakıyorum. Ya, yani şok oldum gerçekten. Dedi ki ya şimdi dedi bütün genel müdürlerle bir toplantımız var. İstersen hemen gelebilirsin. Hemen atladı zaten. İstanbul Müftülüğü ile oranın arası 4-5 dakikalık bir yol. Hadi olsun 10 dakika, olmaz 10 dakika da. Hemen gittim. O genel müdürlere bu meseleyi anlattım. Şey dedi ki, bu Gaziantep şarap fabrikaları genel müdürü dedi ki, aa, gerçekten öyle mi dedi? Hani üzüm suyunun dışındakiler işte sarhoş olana kadar içilir. Yahu dedi, bizim Antep'te dedi üzüm şarabı satamayız. Ama dedi diğerlerini içerler. Birisi dedi sarhoş olacak gibi oldu mu hemen onun elinden kadeh çekilir. Şimdi anladım dedi. Ya yani bu ne biçim bir şey ya? Allah-u Teala hamrı haram kılıyor. Resulullah da açıklamış. Ya siz ne ayete uyuyorsunuz ne hadise uyuyorsunuz. Bu ne? Ne de Arap diline uyuyorsunuz. Hiçbir şeye uymuyorsunuz. Evet. Sen söyleyeceğin şeyler vardı.
Bir o şey vardı. Hani bu tebliğ ile alakalı olarak kendi kafamıza göre hareket edemeyeceğimize dair Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında hepimize yapılan bir uyarı. İsra suresinin 73, 74 ve 75. ayetleri. Allahü Teala burada ve inkâdû leyeftinûneke anillezî evhaynâ ileyke litefteri aleyna gayrâh diyor. Yani seni öyle bir şeyin içerisine sokarlar ki, öyle bir ateşin içerisine atarlar ki buradan hasarsız çıkmana imkan kalmaz. Ayetlerimiz konusunda bize iftira etmeye götürürler seni. Evet. Ve izen lettekazûke halîle, o zaman bunları sana dost olurlar. Şimdi bugün tebliğ faaliyetlerinde de genelde yapılan şey bu. İşte ortak bir platform, işte biraz senden, biraz ondan, işte hoşgörü, şu, bu, işte şunu o da olur, bu da olur gibisinden. Bu konuda tebliğde asla taviz yok, asla. Yok.
Böyle yok, her şeyin bir zamanı var, adım adım, hayır. Allah bunun, ne demiş derhal yapacaksın.
Bunun ne kadar yüksek risk taşıyan bir durum olduğu ayetin devamında. Yani herkes bu oyuna, bu tuzağa düşebilir. Nebi ve Resuller bile. Çünkü devamındaki ayet bunu gösteriyor. Velev la ensebbetnake lekad kitte terkünü ileyhim şeyen kalile.
Sen yani, o mealini tam ver de eğer, çünkü millet Arapça bilmeyebilir.
Eğer duruşunu sağlamlaştırmasaydık, yani sana o uyarıları yapmamış olsaydık, neredeyse az da olsa onlara meyledecektin.
Ya birazcık da hoşgörülü olalım. Evet. Ya biraz sabırlı olalım. Yani şeyde olduğu gibi, demin söyledin ya, Medine'ye gitti de şey oldu.
Kıbleye
yani biraz hoşgörü. Bu ne olur? Evet. Devamını oku. Yani
devamı izel le ezaknake dı'fel hayati ve dı'fel memati sümme la tecidüreke aleyna nasıra. Eğer işte o zaman bunu yaparsan hayatta da iki kat, ölümde de iki kat azabı sana tattırırdık. Bize karşı sana yardım edecek herhangi birini de bulamazdın. Yapayalnız kalırdın.
Peki Enes Hoca, bu sure, bu İsra suresi. Mekke'de indi. Hiç kimsenin şüphesi yok değil mi? Evet. Peki Mekke'de herhangi bir ayet, işte birisinin hoşuna gitsin diye şunu bunu yaparsan varsa, Resulullah Medine'ye gittiği zaman, yani Yahudilerin gönlünü etmek için Kudüs'e dönmüş olabilir mi?
Bu ayette hılafet müşredir o zaman.
Evet. Ya o zaman bak, öyle yapsan sana dünyanın da iki kat cezasını, ahiretin de iki kat cezasını tattırırdık diyor. Hem de kesinlikle tattırırdık diyor, değil mi Allah? Kime diyor? Muhammed Aleyhisselam'a diyor. Ya bu ne biçim bir şeydir? Neyse, şimdi sonra gelelim. Evet değerli izleyiciler, konuşmakla bitmiyor maalesef. Gerçekten hemen her dersimizde görüyorsunuz. Allah'ın dini insanlara o kadar yanlış anlatılıyor ki, şimdi millet kızıyor, işte gençler şeye kaçıyorlar, işte şu bu falan. Hocalar sorulara cevap vermiyor. Kardeşim, hocalar bu dini bilmiyor, bir. Gençler kendilerine anlatılan dinden tatmin olmuyorlar, iki. Onun için hep beraber bu dini tutup da Avrupalı ya da Amerikalı ya da dünyanın herhangi bir yerinde, yani bu geleneksel dini anlatamazsınız. Ama Allah'ın kitabındaki dini anlattığınız zaman buna karşı çıkacak bir tek kişi yeryüzünde olmaz. Ha, hesabına gelmeyebilir. O kendi tercihi, zaten o zaman imtihanı kaybetmiş olur. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar din aynı dindir. Nuh Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam arasında bazı hükümlerin değiştiği anlaşılıyor ki Allah Şuara suresinin 13. ayetinde Nuh Aleyhisselam'a hangi görevi yüklemişse bize de aynısını yüklediğini söylüyor. O arada bütün nebileri de zaten sayıyor. Musa, İsa, İbrahim Aleyhisselam sayıyor. Saymadıklarına dahil ediyor. Onun için din aynı dindir. Bu evrenselliği asla ihmal edemeyiz. Hiçbir şekilde kendi kafamıza göre dini yorumlayamayız. Allah ne demişse o. Allah'ın dinini yorumlama yetkisi sadece Allah'ın kendisindedir. Allah da bunun bir metodunu koymuş, hikmet metodunu koymuş. Bu konuda Muhammed Aleyhisselam dahil hiç kimseye dini yorumlama yetkisi de vermemiştir. Kut suresinin ilk ayetleri ki sık sık da burada bahsederiz. Bunu çok açık ve net olarak şey yapıyor. Ama maalesef o ayetlere de birçok tefsirde yanlış anlam verilmiş. Ve o da saptırılmış, o ayrı bir konu. Allah-u Teala hiçbirimizi doğru yoldan ayırmasın. Cenab-ı Hak'tan hep niyazım budur. Kendi kitabını çok iyi anlayan, çok iyi yaşayan, örnek olan, bütün insanlara en doğru şekilde anlatan kişiler olmamızı Allah hepimize nasip eylesin. Bana sana değil, her müminin görevidir bu. Allah yardımcımız olsun. Allah cümlemizi rızasına ayırmasın.